Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Barbara Sherin, Barbara Smith ile birlikte yazdığı I Could Do Anything If I Only Knew What It Was. Meslek ve yaşam yönü konusunda kararsız kalan okurlar için hazırlanmış uygulamalı bir kişisel gelişim kitabıdır. Kitabın temel sorusu basittir. İnsan gerçekten ne istediğini neden bilmez ya da bildiği halde neden harekete geçemez?
Share, sorunu yetenek ya da irade eksikliği olarak görmez.
Ona göre çoğu zaman aileden, çevreden ve geçmiş deneyimlerden kalan beklentiler, korkular ve iç çatışmalar kişinin kendi arzusunu duymasını zorlaştırır. Bu nedenle eser, tek bir ideal meslek öneren bir rehber değildir. Okuru yazma, hatırlama, hayal kurma ve öncelik sıralama çalışmalarıyla kendi iyi yaşam tanımına ulaştırmayı amaçlayan bir çalışma kitabıdır. Çocukluk ilgi alanlarına dönmek, başkalarının dayattığı meslek senaryolarını ayırt etmek ve çok sayıdaki isteği planlamak kitabın öne çıkan araçlarıdır. Sherin yaklaşımı, uzun süren soyut düşünmenin yerine küçük eylemlerle bilgi toplamayı da savunur. Bu, kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak kendi isteğini aile ve çevrenin beklentilerinden ayırmak. Kitabın en önemli başlangıç noktası, kişinin ne istediği sorusuna doğrudan cevap verememesinin çoğu zaman kişisel bir yetersizlik olmadığını göstermesidir.
Şiir, ailelerin ve çevrenin çocuklar için kurduğu meslek hikayelerinin yıllarca etkili olabileceğini vurgular. Bir evde güvenli bir kamu işi, doktorluk, öğretmenlik ya da aile işini sürdürmek açık veya örtük biçimde tek makul yol gibi sunulabilir. Türkiye gibi aile bağlarının ve ekonomik güvenlik kaygısının güçlü olduğu kültürlerde bu ayrım özellikle tanıdık gelebilir.
Sorun, aile beklentisinin her zaman kötü olması değildir. Sorun, bu beklentinin kişinin kendi sesiyle karışmasıdır.
Kitaptaki onların imkansız hayali çalışması, aile üyelerinin kişiden beklediği tüm rolleri görünür hale getirmeyi amaçlar. Bu beklentiler yan yana yazıldığında hepsini aynı anda karşılamanın zaten gerçekçi olmadığı anlaşılır.
Böylece okur, onay kaybetme korkusunu daha somut biçimde inceleyebilir. Sher burada aileyle çatışmayı hedeflemez.
Amaç, geçmişten gelen yargıları bugünkü kararların değişmez kuralı olmaktan çıkarmaktır. Kişi ancak hangi arzunun kendisine, hangisinin başkalarına ait olduğunu ayırdığında anlamlı bir yön aramaya başlayabilir. İkinci olarak, iyi yaşam tanımını.
Tek bir unvan arayışının önüne koymak, Sher, doğru mesleği bulma arzusunun bazen yanıltıcı derecede dar bir soru olduğunu savunur.
Bir iş unvanı, kişinin günlük hayatta ihtiyaç duyduğu koşulları tek başına anlatmaz.
Bu yüzden kitap, okuru kendi iyi yaşamını ayrıntılı olarak tarif etmeye çağırır. Nasıl bir gün geçirmek istediği, hangi insanlarla çalışmak istediği,
hareketli mi, sakin mi bir ortam tercih ettiği, gelir güvenliğiyle özgürlük arasında hangi dengeyi aradığı gibi sorular önem kazanır.
Bu yaklaşım, meslek seçimini yalnızca prestij veya yetenek üzerinden değerlendirmeyi zorlaştırır. Örneğin, yaratıcı bir alana ilgi duyan iki kişi aynı işi istemeyebilir.
Biri bağımsız çalışma ve değişkenlik ararken, diğeri ekip düzeni, belirli saatler ve istikrarlı gelir isteyebilir.
Dolayısıyla aynı ilgi alanı farklı çalışma biçimlerine götürür. İyi yaşam çalışmasının işlevi, soyut mutluluk isteğini gözlenebilir ölçütlere dönüştürmektir.
Okur, bir fırsatı değerlendirirken sadece bu işi yapabilir miyim diye sormaz. Bu seçenek, yaşamımın nasıl görünmesini sağlar sorusunu da sorar.
Kitabın bu yönü, ideal çağrı fikrini romantikleştirmekten çok, kişisel koşulları dikkate alan bir karar çerçevesi kurar. Arayışın sonunda tek ve değişmez bir kimlik bulunması şart değildir. Üçüncü olarak, çocukluk anılarıyla bastırılmış merak ve yetenek izlerini araştırmak. Ne istediğini bilmediğini söyleyen kişiler için Sher'in önerilerinden biri, çocukluk ve gençlik dönemlerine sistemli biçimde geri dönmektir.
Okur'dan 5, 10, 15 yaşlarında yapmaktan hoşlandığı şeyleri, kurduğu hayalleri ve kendiliğinden yöneldiği etkinlikleri listelemesi istenir.
Bu çalışma, çocuklukta seçilen her oyunun gelecekteki mesleği haber verdiği varsayımına dayanmaz.
Asıl amaç, daha sonra yararsız, çocukça ya da gerçekçi değil diye bastırılmış ilgi örüntülerini fark etmektir.
Bir çocuk hikaye uydurmayı, bir şeyleri söküp yeniden kurmayı, insanları organize etmeyi, çizim yapmayı veya hayvanlarla ilgilenmeyi sevmiş olabilir.
Bu ayrıntılar tek başına kariyer reçetesi değildir.
Ancak kişinin
hangi tür sorunlara, ortamlara ve faaliyetlere enerji verdiğine ilişkin ipuçları sağlayabilir. Sharing yöntemi yalnızca bugünkü özgeçmişe bakmanın sınırlarını gösterir. Yetişkinlikteki eğitim, iş deneyimi ve zorunluluklar kişinin seçeneklerini olduğundan daha dar görmesine yol açabilir. Geçmişteki merakı hatırlamak, unutulmuş bir mesleğe dönmek anlamına gelmez. Bu merak, bugünkü koşullara uygun kurs, gönüllü çalışma, yan proje veya farklı bir rol aracılığıyla yeniden denenebilir.
Böylece hayal kurmak, belirsiz bir fanteziden araştırılabilir bir yön duygusuna dönüşür. Dördüncü olarak, çok yönlü insanların isteklerini elemek yerine sıralamak, kitap, tek bir alana kapanmakta zorlanan ve aynı anda birçok şey yapmak isteyen kişileri ayrı bir problem olarak ele alır.
Sharing bazen gökkuşağı insanlar diye anılan bu gruba yaklaşımı çok sayıda ilginin kararsızlık ya da ciddiyetsizlik kanıtı olmadığını kabul eder. Bu kişilerin temel korkusu bir seçeneği seçerken diğer bütün olasılıkları sonsuza kadar kaybetmektir. Sonuçta hiçbir şeye başlamamak kolaylaşır.
Sharing çözümü istekleri yapay biçimde yok etmek değil, onları kısa ve uzun vadeli bir sıraya koymaktır.
Bir tutku ana iş olabilir. Başka biri belirli dönemlerde yürütülen proje olarak kalabilir. Bir diğeri ise sadece merak düzeyinde denenebilir.
Bu ayrım, her isteğin aynı anda aynı ölçekte yaşanması gerektiği düşüncesini azaltır. Yöntemin pratik değeri, zaman ve enerji sınırlarını inkar etmemesidir.
Oker, tüm seçenekleri aynı listede tutarak zihinsel yük yaratmak yerine hangi isteğin şimdi araştırılacağını belirler.
Ayrıca farklı ilgilerin ortak becerileri de görülebilir.
Yazmak, öğretmek, tasarlamak ve araştırmak ilk bakışta ayrı alanlar olsa da bazı kişiler için aynı çalışma tarzının parçaları olabilir.
Kitap bu nedenle uzmanlaşmayı reddetmekten çok, kişisel çeşitliliği yönetilebilir bir plana çevirmeyi önerir.
Son olarak, gizli direnci eylem yoluyla görünür hale getirmek, Sharing yaklaşımında hareketsizlik, basitçe tembellik diye açıklanmaz.
Kişi bir hedefe yönelmek istediği halde sürekli erteliyorsa, bunun altında başarısızlık, eleştirilme, güvenliği kaybetme ya da aileden ayrışma korkusu gibi bir iç çatışma bulunabilir. Kitap, bu direncin yalnızca düşünerek çözülmesini beklemez.
Küçük ve gerçek eylemler, direncin hangi anda ve hangi gerekçeyle ortaya çıktığını göstermeye yarar.
Bir kursa başvurmak, görüşme yapmak, örnek bir proje hazırlamak ya da geçici bir rolü denemek, kişinin korkularını soyut olmaktan çıkarır.
Sharing dikkat çekici önerilerinden biri, kararsız kalan bazı kişilerin yanlış işe girmeyi de veri toplama fırsatı olarak görebileceğidir.
Buradaki vurgu, rastgele bir işe teslim olmak değildir.
İş iyi yapıldığında, kişi hangi görevlerin onu beslediğini, hangi koşulların yıprattığını ve hangi becerilerini kullanmak istediğini daha açık görür.
Bu, mükemmel seçimi ilk adımda bulma baskısını azaltır. Eylem ayrıca özgüveni sonuçla değil, gözlemle besler.
Oker, başarısız olursa her şey biter düşüncesi yerine her denemenin sonraki karar için bilgi ürettiğini öğrenir.
Yine de kitapta yön bulma araçları ayrıntılı iş arama stratejilerinden daha güçlüdür. Hedefe ulaşmanın uygulama aşaması için ek kaynak gerekebilir.
Sonuç olarak, I could do anything if I only knew what it was, özellikle meslek değişikliği düşünen, hangi alana yöneleceğini belirleyemeyen veya çok sayıda ilgi arasında sıkışan okurlar için uygundur.
Ayrıca dışarıdan başarılı görünen fakat seçtiği yolun kendisine ait olup olmadığından emin olmayan kişiler de kitaptan yararlanabilir.
En somut faydası, belirsiz bir memnuniyetsizlik duygusunu çalışılabilir sorulara bölmesidir.
Oker, aile beklentilerini, çocukluktan kalan meraklarını, ideal çalışma koşullarını ve eyleme geçmesini engelleyen korkuları ayrı ayrı inceleme olanağı bulur.
Bu ayrım, her sorunu tek bir meslek kararıyla çözmeye çalışma eğilimini azaltır.
Kitap, benzer kişisel gelişim eserlerinden, nasihat vermekten çok alıştırmalarla ilerlemesi sayesinde ayrılır.
Okura tutkunu bul demekle yetinmez, tutkunun neden belirsiz kalmış olabileceğine dair bir çerçeve sunar.
Özellikle iç çatışmayı tembellikten ayırması, suçluluk üreten açıklamalara karşı daha işlevsel bir bakış sağlar.
Buna karşılık eser, derin keşfin hızla tamamlanacağını vaat eden bir araç gibi ele alınmamalıdır. Çalışmaların değeri, okurun ayırdığı dürüst zaman ve dikkatle artar. Ayrıca yönü keşfetmek ile o yönde gelir, eğitim ve iş fırsatı yaratmak farklı aşamalardır.
Sher'in kitabı ilk aşamada güçlüdür, fakat ayrıntılı geçiş planı için başka kaynaklar ve gerçekçi araştırma gerekebilir.
Bu sınırlarıyla kariyer rehberinden çok, kişisel yön bulma çalışma kitabı olarak kalıcı bir değer taşır.
Destek olmak isterseniz Barbara Sher, kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz.
Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.